Ayrım 39, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 355. Mezhep kavgası tarihini Hazreti Muhammed'in vefatı sonrası yapılan halifelik seçimiyle mi başlatırsın? Mezhep kavgası tarihini Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma arasındaki Yahudi köyü Fedek'in arazi mirası konusundaki ihtilaftan mı başlatırsın? Mezhep kavgası tarihini Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'ye baş kaldırmasıyla Müslümanlar arasındaki bu ilk iç savaşla mı başlatırsın? Mezhep kavgası tarihini Yezid'in başta Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'i katlettiği Kerbela faciasıyla mı başlatırsın? Şiilik ile mi, Hanefilik ile mi başlatırsın? Emevilerle mi, Abbasilerle mi başlatırsın? Basra'daki zenci ayaklanmasından mı, Bahreyn'deki Karmatilerden mi başlatırsın? Hangi ekolden, hangi okuldan bahsedersen bahset, İslam'da mezhep çatışması yoktur. Hangi mezhebin Kur'an-ı Kerim'e itirazı vardır? Hangi mezhep Allah'ı reddeder? Kuşkusuz düşünce ekolleri, doktrin farklılığı vardır ama bu çatışma sebebi olmamıştır. Mezhep çatışması denilen aslında iktidar, hakimiyet kavgasıdır. Mezhep çatışması denilen ekonomik paylaşım kavgasıdır. Özellikle sömürgeciliğin ortaya çıkışıyla birlikte emperyalistler mezhep çatışması yalanını körüklemişlerdir. Osmanlı'yı bu stratejiyle böldüler. Bugün hala ekranlarda şu ülkeler Şii, şu ülkeler Sünni diye dünya haritaları yayınlatıyorlar. Kukla devlet yöneticilerine Sünni Vehhabi koalisyonu kurduruyorlar. Bültenler Güneydoğu'daki çatışmalarla başlıyor, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, Diyanet'in evlilikle ilgili açıklaması, hükümetin Cuma kararnamesi, cemaat operasyonları, Alevilerin hakları, mülteci dramlarıyla sürüyor. İran ile Suudi Arabistan gerginliğiyle bitiyor. Dikkat ediniz, bütün haberlerin temelinde kimlik meselesi var. Etnisiteye, kimliklere boğulduk. Yurttaşlık ya da sınıf kimliği yok artık. Varsa yoksa etnisite kaygısı. Tüm sorunlar kimlik politikaları üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor. Türk, Kürt, Sünni, Alevi vesaire kimlikler siyasete malzeme yapılıyor. Sömürünün aracı haline getiriliyor. Toplumsal kolektif yaşam parçalanıyor. Bu kültürel hegemonya siyasetin diline de yansıyor. CHP'li koçu bile etkilemiş görünüyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil, dünya böyle. Küresel neoliberalizmin başarısı bu. Bir dünya sistemi olarak varlığını sürdürebilmesinin, sınıfsal çelişkilerin ikincil düzeyde kalmasına bağlı olduğunu biliyordu. Sömüren kim, sömürülen kim, ezen kim, ezilen kim, bunları unutturdu. Pazarlarını dış müdahalelere karşı koruyan ulus devletleri yıkıma sürükledi. Bunu da yurttaşlık anlayışına karşı büyük bir saldırıya geçerek, toplumsal dokuyu parçalayarak gerçekleştirdi. Aynılıklar değil, farklılıklar özgürlük şemsiyesi altında öne çıkardı. İnsana yeni biçim verdi. Benim kimliğimden misin, değil misin? Bu kimlik politikası CHP'nin mezhepsel kimliğin öne çıktığı kongrelerine, HDP'nin özerklik talebine ve AKP'nin cuma namazı kararnamesine kadar toplumsal yaşamın her karesine nüfuz etti. Bu meselenin birinci perdesiydi. İkinci perdeyi anlatmaya çarpıcı bir örnekle başlamak istiyorum. Suriye gerçekleri. Suriye'deki çatışmalar ilk ülkenin ikinci büyük kenti Deraa'da başladı. Niye Deraa? Bu soru üzerinde hiç durulmadı. Oysa burası Esad'ın toplumsal destek üssüydü. Deraa verimli tarım bölgesiydi. İktidara gelmesiyle neoliberal tarım politikalarını benimseyen Esad'ın Suriye pazarını ucuz ithal tarımsal ürünlere açmasının, yerli tarımsal ürünlere desteğini çekmesinin, yakıt ve gübreye yaptığı zamların isyana etkisi olduğu gözlerden kaçırılıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ayaklanmadan önce bu neoliberal politikalar sonucu 300 bin Suriyeli aile köylerden kentlere göç etmek zorunda kalmıştı. Dış göçten önce iç göç vardı. İsyancıların neoliberal politikalar sonucu zenginleşen Esad'ın teyzesinin oğlu Rami Mahluf'un iş yerlerine saldırması anlamlıydı. Yani Suriye'de mezhep savaşı var demek koca bir yalan. Suriye meselesinde bunlar hiç konuşulmuyor. Varsa yoksa mezhep savaşı palavrası. Mezhep çatışma aracı olarak kullanılıyor, körükleniyor. AKP bu dili kullanıyor. Erdoğan ve Davutoğlu ne diyor? İran, Irak, Suriye mezhepçilik yapıyor. Son dönemde sürekli bu sözleri duyuyoruz. AKP'den önce Türkiye dış politikası mezhebe göre mi yapılırdı? Hayır. Hiçbir komşu ülkeden Türkiye dış politikasına dair Türkiye bölgede sünnicilik yapıyor diye sözler işittiniz mi? Hayır. Mesele ne biliyor musunuz? Artık Türkiye laik bir ülke olarak tanımlanmıyor. Sünni devlet diye değerlendiriliyor. Türkiye dış politikasının din mezhep eksenli yapıldığını söyleyenler yanlış mı konuşuyor? Erdoğan Davutoğlu ikilisi Suriye'deki yönetime mezhepsel nedenle karşı değil mi? Bu ikili mevcut Bağdat yönetimiyle bu nedenle kavgalı değil mi? Haşimi'yi mezhepsel dayanışmayla destekleyip Bağdat yönetimine Şii diye karşı çıkmıyorlar mı? Barzani ile buluştukları nokta mezhepsel yakınlık değil mi? Şii oldukları için bölgedeki Türkmenlere yardım elini uzatmadıkları gerçek değil mi? Bugün İran'la ilgili yaptıkları tüm değerlendirmelerde mezhep vurgusu yapmalarının sebebi açık değil mi? Türkiye ne zamandır mezheplerine bakarak ülkelere yakınlaşmış ya da uzaklaşmıştır? Türkiye ne zamandır ülkelerin iç işlerine karışmıştır? AKP dönemi dış politikasını belirleyen tek kıstas mezhepsel yakınlıktır. Dinler karşısında tarafsız kalması gereken laik Türkiye, AKP eliyle mezhep savaşı yalanıyla bu kanlı coğrafyaya sürükleniyor. Diyorlar ki Suriye'deki Alevi yönetimi Sünni halka eziyet ediyor. Öyle mi peki? 1. Selefi Vehhabi örgütler. 2. Suudi Arabistan ve Katar. 3. Erdoğan ve Davutoğlu. Suriye'ye ilişkin aynı dili konuşuyorlar. Suriye Alevileri için sapkınlık anlamında Nusayri kelimesini kullanıyorlar. Kuşkusuz Suriye Alevileri Türkiye Alevilerinin Kızılbaş kelimesinden rahatsız olmaması gibi Nusayri tanımından rahatsız değiller. Rahatsız oldukları bunu dile getirenlerin kavrama yükledikleri anlamdı. Bu konuda Davutoğlu uyarıldı bile. Tarih 3 Temmuz 2012. Suriye muhalifleri Kahire'de toplantı yaparken ABD Şam eski büyükelçisi Robert Ford Davutoğlu'nu uyarma ihtiyacı hissetti. Nusayri değil, lütfen Alevi deyin. Kardeşi Esad'dan Nusayri Esad'a geçişin nedenini biliyoruz. Biliyoruz ki Suriye'de mezhep çatışması için kimileri ne provokasyonlar yaptı. Örneğin isyanın ilk merkezi Deira'da camilerdeki Hazreti Ömer ve Hazreti Osman isimlerini karalayıp Beşar'dan başka Allah yoktur diye yazdılar. Cami bile yıktılar. Bunları Tunuslu dinci Ebu Kusey Tunus TV'de itiraf etti. Suriye yönetimine ilişkin yıllardır yapılan bir kara propaganda var. Ezen azınlık Alevi, ezilen çoğunluk Sünni. Bu doğru mu? Hayır. Aksine Suriye'de rejim Sünni sütunlar üzerinde yükselmektedir. Bakınız, tarih 18 Temmuz 2012. Küresel cihatçılar Şam'daki ulusal güvenlik binasına bombalı saldırıda bulundu. Ölenlerin mezhepsel kimliği Suriye rejimi hakkında bilgi veriyor. Savunma Bakanı Davut Raja Hristiyan, Esad'ın askeri danışmanı eski Savunma Bakanı Hasan Türkmani Sünni, Askeri İstihbarat Başkanı Haşim İhtiyar Sünni, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Asıf Şevket Alevi'ydi. Zor dönemlerde koltuğunu bırakmamış Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Sünni olduğunu biliyorsunuz. Yıllardır Suriye'de dışişleri ve içişleri kadroları %80 oranında Sünnilerin elindedir. Dış işlerinde Deralılar ve iç işlerinde İdipliler vardır ve iki kent de Sünnidir. Bağız ideolojisi dinsel farklılıkları ve mezhepsel ayrımı reddeder, laikliği savunur. Bu nedenle 1963'te Bağız darbesinden sonra oluşturulan 14 kişilik askeri konseyin sadece 5'i Alevi'ydi. Hafız Esad döneminde Başbakan Abdülrauf el-Kasım, Genelkurmay Başkanı Hikmet el-Şihabi, Savunma Bakanı Mustafa Tılas, Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam Sünni'di. Suriye için çok önemli olan Savunma Bakanlığı'na Hristiyan Yusuf Şakkur bile oturdu. En uzun süre Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan Naci Cemil Kasım gibi komuta kademesinde Sünni generaller vardı. Genel İstihbarat Direktörlüğü görevinde bulunan Mecit Said Sünni'ydi. Sonra göreve gelen Beşir Neccar da Sünni'ydi. İsim isim uzatmayayım. Hafız Esad 1983'te kalp hastalığından tedaviye başlarken Suriye'yi yönetmesi için oluşturulan 6 kişilik konseyin hepsi Sünni'ydi. Suriye'de mezhepsel dayanışma olsa Esad, Salah Cedid'den General Muhammed Ümran'a kadar Alevileri tasfiye eder miydi? Kardeşi Rifat'ı 1984'te sürgüne gönderir miydi? Beşar Esad Sünni Esma ile evlenir miydi? Bugün Suriye Diyanetinde Hristiyanların bile temsilcisi var ama Alevilerin yok. Alevilere cemevi yasak. Okullarda Sünni müfredat var. Alevilik öğretilmiyor. Televizyondaki dini kanalda tek kelime Alevilikten bahsedilmiyor. Alevilere hakaret eden kitapların satışına engel yok. En çok Alevi nüfusun yaşadığı Tartus ilinin valisi Dürzi, emniyet müdürü Sünni ve belediye başkanı Sünni. Yani Aleviler yazıldığı kadar Bağız rejiminden imtiyaz görmedi, görmüyor. Zaten devlet yönetimindeki Alevilerin katı laik tavırları nedeniyle Alevilikle de ilişkileri pek yok. Asıl olan laiklik kimliği. Rejimin karakteri Alevilik olsa Suriye muhalifleri arasında Alevilerin ne işi var? Suriye hakkında neden Alevi devleti kara propagandası yapılıyor? Alevi devleti yalanının nedenleri var. 1. 1965 yılında 100 şirketi kamulaştıran, toprak reformu yapan, bürokraside ayrıcalıklı ailelerin nüfuzlarını kıran Hafız Esad'ı Alevi vurgusuyla yıkmak isteyenler, Osmanlı'dan beri gelen düzenlerinin bozulmasını istemeyen Suriye'nin zenginleriydi. 2. Aleviliği din dışı gören Müslüman kardeşler İhvan adlı dinci örgütün düşmanlığı. Öyle ki Esad'ı düşürmek için ülkede hep mezhep savaşı kışkırtıcılığı yaptılar. Örneğin, tarih 16 Haziran 1979, Halep Topçu Okulu'nda İhvan mensubu Yüzbaşı İbrahim Yusuf, yanındaki askerlerle yemekhanede askeri öğrencileri Alevi-Sünni diye ayırıp 32 Alevi öğrenciyi silahla öldürdü. Konu konuyu açıyor, konu fena halde Türkiye'ye benziyor. Fransızların işgali döneminde Alevilerin askeri okullara alınması önündeki engeller kaldırıldı. Yoksul Alevi çocuklarının tek kurtuluşu okul yaşamında yeme, barınma, giyinmenin bedava olduğu ve meslek garantili tek iş askerlikti. Üstelik Hristiyanlar ve Sünni elitler askerlik yapmayı küçümsüyorlardı. Suriye ordusunda Alevi subaylar bulunmasının sebebi buydu. Ancak sanıldığı gibi sayıları çok değildi. Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ordunun %70'i Sünni'ydi. Ergenekon ve Balyoz kumpasıyla TSK'daki Alevi subaylar tasfiye edilirken alkış tutanlar aynı anlayışla Suriye konusunda kamuoyunu kandırıyor. Sormazlar mı adama? Alevi bakanınız, Alevi milletvekiliniz, Alevi valiniz, emniyet müdürünüz ve hatta bir tek Alevi yüksek bürokratınız var mı? Sonuçta Suriye yönetimine Nusayri diyenlerin niyetini biliyoruz. Suriye laik bir ülkedir, istemedikleri budur. Hani diyorlar ya, İslami fundamentalizm var. Hiç demiyorlar ki bunun birincil nedeni serbest piyasa fundamentalizmidir. Küresel modern haydutların kar hırsı insanlığı yıkıma götürüyor. Asıl mesele vahşi neoliberal politikaların sonucudur Orta Doğu'da yaşananlar. Bu ekonomik model sürdürülür olmaktan çıkmıştır. Evet, Orta Doğu'da akan kanın nedeni bu küresel piyasa faşizmidir. Orta Doğu'da mezhep savaşı filan yok. Gelmeyin bu oyunlara. Dayatılan algı üzerine siyaset yapmayın. Kumar ekonomisi saltanatının sonucudur bu yaşananlar. Fakat daha tehlikeli bir gerçek vardır, üçüncü perde. Kapitalizm her büyük krizini savaşla çözmüştür. Bu nedenle kimlik çatışmalarını körüklüyor. Atatürk'ün değeri. Yazar Oktay Akbal 1946'da yazdı. Önce ekmekler bozuldu. Toplumsal bozulmayı anlatıyordu. IŞİD mi dediniz? Suriye'nin bombalanması mı dediniz? Irak mı dediniz? İnsanlığı bozmadan, insanı insanlıktan çıkarmadan bunları yapamazsınız. İnsan şeytani bir planla bozuldu. Yaşanılan, aklı yok eden orta çağ böyle yaratıldı. Aydınlanmanın köküne bu amaç için kibrit suyu döküldü. Peki bu vahşi manzaralar karşısında Mustafa Kemal'in askeri olmanın yüceliği bir kez daha ortaya çıkmıyor mu? Koç grubunun 10 Kasım'da Kurtarıcı Atatürk için gazetelere verdiği "Olmasaydın olmazdık" ilanına Dinci Akit gazetesi yanıt verdi. Olmasaydın da olurduk. Atatürk olmasaydı ne olacaklarını Orta Doğu haritasına bakarak görebiliyoruz. İşte Irak, işte Suriye, işte Filistin, işte Mısır ve işte Türkiye. Tarih Atatürk'ün değerini bugün bize ispatlıyor. Çünkü Atatürk insanı yüceltmiştir. Atatürk insanı güzelleştirmiştir. Atatürk insanı çoğaltmıştır. Anlıyor musunuz şimdi Mustafa Kemal'in askeri olmanın anlamını? Evet, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıranların bugün neyin mücadelesini verdiği net olarak ortaya çıkmıştır. İnsanı bozmalarının önüne geçmek. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insan yetiştirmek. Onların istemedikleri medeniyet bu. İstedikleri cumhuriyetin yasalarını ve kurallarını çiğneyerek en ilkel kan içgüdülerine acımasızca yaşamak. Bakınız IŞİD. Ama Atatürk'e söylemediğini bırakmayanlar her zora düştüklerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınıyor. Suriye Savaşı'ndan ya da IŞİD vahşetinden kaçan Kürtlerin tek sığınağı Türkiye oluyor. Dün Saddam'dan kaçtıklarında da onlara kucak açan Türkiye olmuştu. Tarihin böylesine kritik anları, başta Atatürk olmak üzere Türkiye kurucularını hep layık oldukları mertebeye çıkarmıştır. Bugün buna bir kez daha tanık oluyoruz. Aşiret düzeninden, dincilikten ya da emperyalizmin gölgesinde yaşamaktan fayda bekleyenlere tarih okkalı tokadını bugün yine vurmaktadır. Atatürk düşmanlarına, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına sormak zorundayız. Laikliğin önemini anladınız mı? Demokrasinin önemini anladınız mı? Halkçılığın önemini anladınız mı? Atatürk'ün önemini anladınız mı? Anlamak her şeyden önce tarihsel zorunlulukları görebilmeyi gerektirir. Artık insanı körelten, insanın kişiliğini kemiren nefret söyleminden kurtulunması gerekiyor. Kötülüğün en büyüğü sığlıktır. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren işte bu sığlıktır. Yoksa kendine büyük güç devşirenlere sormak zorundayız. Öldürmenin değil, yaşatmanın en yüce değer olduğunu bu coğrafyada bugün sadece Türkiye'nin bilmesi tesadüf olabilir mi? Herkesin Atatürk'ün ve Cumhuriyet kazanımlarının önemini yeniden keşfetmesi şarttır. Yoksa başınıza ne geleceğinin örneğini yaşadınız ama pek üzerinde durmadınız. AKP türbe bombaladı. Yıllarca camileri ahır yaptınız yalanını söylediler. Bugün kendileri bırakın camileri satmayı türbe bombalıyorlar. Sahi, Süleyman Şah türbesini neden bombaladınız? Evet, yurt dışındaki tek vatan toprağından çıkmakla kalmayıp bir de bombaladınız. Madem zamanı gelince türbe ve karakol yine eski yerine gidecekti, niye bombaladınız? Siz IŞİD misiniz ki türbe bombalıyorsunuz? Siz PKK mısınız ki Türk karakolu bombalıyorsunuz? Ne dediklerini anımsayınız. Tarih 25 Mart 2014. Başbakan Erdoğan, Süleyman Şah türbesine karşı bir yanlışlık olacak olursa gereği neyse yapılacaktır. Bu topraklar bizim toprağımızdır. Bu topraklarda yapılacak bir saldırı aynen Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Tarih 1 Ekim 2014. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah'ın kuşatılması uydurma şeyler. Türbeye herhangi bir şey olması durumunda Türkiye'nin atacağı adım bellidir. Hassasiyetimiz bellidir. Tarih 14 Mart 2014. Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklar Türk topraklarıdır ve sınır ötesindeki tek toprağımızdır. Oraya dönük olarak ister rejimden, ister radikal gruplardan, ister başka bir yerden gelebilecek her türlü saldırı aynıyla mukabele görür. ve oradaki o vatan toprağının savunması konusunda da Türkiye hiçbir tereddüt göstermez. Tarih 3 Ekim 2014. Başbakan Davutoğlu. Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik iddialar doğru değildir. Kimsenin böyle bir maceraya kalkışmaması lazım. Biz çatışma istemeyiz ama her türlü senaryoya hazırız. Tarih 17 Mart 2014. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Süleyman Şah Karakolu'nun bulunduğu yer Türkiye toprağıdır. Türk bayrağımız dalgalanır, askerlerimiz tarafından korunur. Buraya karşı herhangi bir saldırı ihtimaline karşı silahlı kuvvetlerimiz teyakkuz halindedir. Hatta çok net uçaklarımız bile havadadır. Ve tarih 22 Şubat 2015. Asrın askeri başarısı. Şah Fırat operasyonuyla Süleyman Şah Türbesi Karakolu havaya uçuruldu. Hanımlar beyler, geldiğimiz yer burasıdır. Eski Türkiye, yeni Türkiye farkı budur. 39. ayrımın sonu. Sayfa 364.